Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Yasin, hikmet dolu Kur'an'a and olsun ki sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Bu kitap, izzeti büyük, rahmeti bol olan Allah tarafından ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerine uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız programımızın ilk dakikalarında telefon hattımızda olacak. Yasin suresi 1-11. Ayetlerin anlamını, tefsirini ve genel anlamda bu surenin konusunu konuşacağız. Neden Kur'an'ın kalbi olarak adlandırıldığını anlatacak hocamız bizlere. Bakanın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz var. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle olacak stüdyomuzda. Türkiye'de ve dünyada sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, haberleri, değerlendirmeleri konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Akıtalım Allah için gözlerden de nemli yaşı. aktaralım Allah için. Bize sensin ancak gerek, sensiz benlik neme gerek. Bize sensin ancak gerek, sensiz benlik neme gerek. Cana canan canı gerek, yaşayalım Allah için. Cana canan canı gerek, yaşayalım Allah için. Aşk yolunda Allah için, aşk yolunda Allah için, aşk yolunda Allah için.
Ve hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Sizin Hanım selamünaleyküm. Hayırlı cumalar olsun.
Sağ olun değerli hocam. Bizden de size sevgiler, saygılar. Bugün Yasin suresini konuşacağız. 1 ve 11. ayetlerini. Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilen çok kıymetli bir sure. Ve bildiğimiz kadarıyla Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi ve İslam ansiklopedisinde adını ilk ayetini oluşturan iki harften aldığı yazıyor. Hocam Yasin kelime anlamıyla başlayalım dilerseniz, ne demektir?
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Çok teşekkür ediyorum. Yasin suresi malum Kur'an-ı Kerim içerisindeki hani en ünlü surelerden diyeceğim, evet, ama evet. Ünlü gider mi bilmiyorum ama en çok bilinen insanların en aşina oldukları, yani İhlas suresi kadar, Kulvallah kadar Yasin suresi de çok yaygın. Kur'an'dan sure öğrenilmeye başlandığında en önde öğrenmeye değer bulunan veya öncelikli bulunan desem daha doğru, hı-hı, surelerden biri. Bu sure de yine Kur'an-ı Kerim'de bulunan bazı sureler gibi huruf-u mukatta dediğimiz, yani kesik harfler, yani devamı bir kelime olarak gelmeyen peş peşe harflerden ibaret hurufu mukatta ile başlıyor. Yani elif, lam, mim. Üç tane ardı ardına harf olarak. Veya ya, sin. İki tane peş peşe harf. Ye harfi ve sin harfi. Hı hı. Benzer şekilde Meryem suresinde kaf, he, ya, ayn, sad. Peş peşe beş tane harf. Bu harf terkipleri bir kelime gibi gözükmüyor. Yani peş peşe, o yüzden kopuk harfler deniyor. Hı hı. Bir anlamlı kelime olarak bilindik, tanıdık bir kelime olarak karşılığı yok. Ama peş peşe bu kesintili harflerin henüz şu an bir anlamını bilmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indiğinden bugüne değil, işte sureye ismini verdiği şekliyle Yasin suresi, hani bir isim olarak surenin ismi olarak duruyor ama hani Yasin'in doğrudan anlamı şudur. Resulullah bize bunu şöyle söyledi, hurufu mukattalar şu anlama gelir gibi bir elimizde kesin bir sonuç yok. Ama hani alimlerimiz bazı böyle hani Yasin sanki böyle Resulullah'a hitapmış gibi. Çünkü surede Cenab-ı Hak hemen Yasin'den, Kur'an'dan ve doğrudan Resulullah'a iltifaten sen diye. İnneke sen. Böyle olunca da sanki Resulullah'a hitap ediyormuşçasına, onun sanki ismini andırıyormuşçasına bu türden yorumlamalar var sadece elimizde. Hı hı. Yoksa genel manada bütün hurufu mukatta ile ilgili olarak henüz daha bildiğimiz bir şey, kesin bir şey yok. Neden henüz diyorum? Çünkü yani Kur'an biliyorsunuz dinamik bir
yapısı var. Tabii araştırmalar devam ediyor hep.
Evet, Cenab-ı Hak bugün bilmiyorsanız yarın bilebileceksiniz diye önünü açtı. Evet. Kur'an'daki haberlerle ilgili. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ Bir süre soru. Bir süre sonra ilim yaptıkça, insanlık ilimi biliyorsunuz kümülatif olarak çoğalarak, artarak birikiyor, devam ediyor. Allah Azze ve Celle'nin kelamı da buna eşlik ediyor. İnsanlığa bu yolculuğunda eşlik ediyor. Dolayısıyla öğrendiklerine hep ışık tutmaya devam ediyor. Geri kalmıyor. O bakımdan acaba hani hurufu mukatta'nın da bu yolculukta insanlığa ışık tutan ileride, gelecek günlerde artık üzerindeki o perdenin açılacağı bir dönem gelir mi? Bunu bilemeyiz. O yüzden henüz gibi bir ifadeyi kullandım. Yoksa şu an için bildiğimiz herhangi bir kesin diyeceğimiz bir şey yok. Hı hı.
Hocam bir de özellikle ölünün arkasından çok okunur değil mi? Hani bir vefat haberi aldığımızda hemen Yasin suresini okur büyüklerimiz, bizler. Bunun nedeni nedir?
Bunun nedeni şu, bir rivayet var. İkra'u ala mevtakum Yasin diye. Yani ölülerinize Yasin okuyun şeklinde bir rivayet. Hı hı. Gerçi biz rivayetleri tabii önce gündeme getirmeden önce sıhhatiyle ilgileniriz. Yani hadis ilmi açısından. Hadis ilmi açısından rivayetin böyle çok parlak bir yanı yok. Yani bildiğimiz böyle hem İmam Buhari'nin sahihini aldığı, hem İmam Müslim'in sahihini aldığı muttefakun aleyh hadis dediğimiz birinci kategori, en kuvvetli hadisler. Onlardan biri değil. İkinci kategoriye de girmiyor. İmam Buhari'nin aldığı, İmam Müslim'in almadığı. Üçüncü kategoriye de girmiyor. Yani İmam Buhari'nin almadığı, ancak İmam Müslim'in aldığı. Daha alt kategorilerde kalan ve söz gelimi İbn-i İbban sahihini almış bu rivayeti. Ama bu kez de İbn-i İbban hadisi ölülerinize Yasin okuyunuz şeklinde değil de ölmek üzere olanlarınıza okuyun şeklinde anlıyor. Hmm. Bunu neden öyle anlıyor? Yani uygulamayla bağdaştırabilmek için, çünkü o gün açısından, yani Hazreti Peygamber dönemi itibariyle, sahabe dönemi itibariyle böyle yaygın bir uygulama yok sahada. Yani Yasin okumak şeklinde ölülerin ardından. Dolayısıyla o da rivayeti sahih kabul edince Bunu ölmek üzere olanlar, yani vefat etmeye yakın bulunanlar gibi anlamış. Ama buradan filiz veren bir ümit ile gerek milletimiz, gerek ümmetimiz Yasin suresini böyle hem ölmek üzere olanlar, hem ölmüş bulunanlar için okumak suretiyle Allah Azze ve Celle'den bir mağfiret umuyorlar. Hı hı. Yani Cenab-ı Hakk'ın bağışlamasını, gerek okuyan kimselere bir rahmet olarak o esnada yansımasını, gerek ölmüş bulunan kimselere hani ümidin önü kapatılmaz, bir ümit olarak, beklenti olarak buradan filiz veren, böyle bir zayıf rivayet de olsa veya hasen rivayet de olsa bir filiz verdi ya, oradan oraya olağanüstü bir ümitle bağlanmışız. Dilerim Allah Azze ve Celle ölülerimize rahmet eder. Bizim hem dualarımızı hem okuduklarımızı bir cari amel gibi, hani geride bıraktığı salih çocuklarının bir güzel amellerinin en azından yankısı, yansıması olarak onlara bir mağfiret olarak sonuçlandırır. Tabii bu Allah'ın takdirinde olan bir şey. Esas olan ise kişi hayattayken kendisi okusun, öyle değil mi?
Tabii,
çünkü
tabii.
İlginçtir, Yasin suresinin içerisinde şöyle bir ayet geçer. Liton bir amen kâne hayyen, diri olanı uyarasın diye. Dolayısıyla esas itibariyle gerek Yasin suresi, gerek diğer surelerin tamamı hayatta olan ve henüz irade sahibi olan insanı muhatap
uyarmak
alır. Evet, onu uyarır, ona istikamet gösterir. Davranmasını, giyim kuşamını, yemesini, içmesini, dürüstlüğünü, hayattaki bütün davranış süreçlerini ve karar süreçlerini Yaradan'a duyduğu saygı ile yönlendirmeye, düzeltmeye davet eder. Dolayısıyla esas itibariyle bütün Kur'an ve Resulullah'ın mesajı, sünneti, irade sahibi olan insanın iradesine yönelik davetiyedir. Yoksa ölmüş olanların ardından okunsun diye değildir.
Evet.
Hani merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne güzel demiş, inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Şimdi buradaki vurgu çok önemli. Dolayısıyla aslı unutmadan, aslı olan hayattayken insanların Yasin suresiyle buluşması, yoksa ölmek ve öldükten sonra için değil. Aklıma şöyle bir anı geliyor.
Buyurun
bir
hocam.
Arkadaşınız diyor ki bir yaşlı teyzeyi işte ziyarete gitmişler. O da hani bana bir şeyler oku demiş kadıncağız. Bu da o esnada hemen Yasin diye başlayınca yok yok demiş yani.
Daha ölmedim.
Ben, daha ölmedim yani. Yasin ölüleri okunur kabilinden. Bunu da buraya kadar indirgememek
evet,
lazım.
Evet.
Kur'an ölülerin kitabı, Yasin ölülerin suresi değildir. Kur'an dirilerin kitabıdır. Bütün sureleriyle Allah Azze ve Celle لِتُنْجَرَ مَنْ كَانَ حَيَّا, diri olanı uyarasın diye. Burayı güzelcene yaşadıktan ve gerçekleştikten sonra asıl o zaman Cenab-ı Hakk'a ümitiyle hani bizi mağfiret etmesi, rahmet etmesi bağlanılır ve ümit için elimizde iyi bir sebep olur. Diğer türlü hayatı Yasin suresinden, içeriğinden, anlamından uzak geçirmiş bir kimsenin ardından kendisine okunacak bir şeylere bel bağlayarak buradan gitmesi kendisi açısından çok risklidir. Talihsiz bir durum olabilir. O bakımdan mesajımızın bu yönünü vurgulamamız lazım.
Evet hocam, işte Kur'an'ın kalbi
için,
diyoruz ya
için.
Aslında kalp yaşayan evet. bir şey, hani yaşarken atan bir şey, demek ki belki de öyle bir bağlantı kurabiliriz sizin ifadelerinizle.
Evet, şimdi Kur'an'ın kalbi tabii Yasin suresi, şimdi bir sure olarak anlam, içerik, bağlam olarak baktığınızda tıpkı İhlas suresi gibi çok kapsamlı bir sure. Çok akışkan, anlam geçişleri çok hoş. Kıssalar da var içerisinde ve kıssa ile anlam geçişleri arasındaki ilişki ağı da çok güçlü. Bu anlamda Yasin suresi derken ben buradayım diyor, hani derler ya. Dolayısıyla atan bir kalbi gibi Kur'an'ın. Bu benzetmemizin hatta Resulullah'a nispet edilen yanı bile var. Yani bildiğim kadarıyla Tirmizi'den gelen bir rivayette bu Resulullah'a da nispet ediliyor. Allah'ın Resulü'nün böyle dediği, yani Kur'an'ın kalbi diye. İster Allah'ın Resulü demiş olsun, demiş ise, rivayet sahih ise çok önemli olur. Denilmiş olsa dahi Yasin suresinin gerçekten Kur'an'ın atan kalbi gibi merkezinde yer aldığı, yani bir akşam vakti yahut herhangi bir vaktinizde Kur'an okuyacakken öyle ölmeye, öyle yardım olmaya gerek yok. Evet. Mezarlığa gitmiş olmaya da gerek yok. İnsanın aklına gelecek, hani tabirini caiz görün, bunlar Kur'an'a gidecek ifadeler değil ama gençler çok kullandığı için kullanacağım. Favori bir sure yani. Böyle boş bulunduğunuzda hani ne okuyayım dediğinizde benim aklıma en çok gelenlerden biri Yasin suresi, Kehf suresi, Kaf suresi, kısa surelerden İhlas suresi, daha çok ezberden okunabilecek Elem Neşrehaneke suresi. Böyle bazı sureler hakikaten öne çıkıyor. Ama şunu da unutmamalıyız ki Kur'an'ın hiçbir suresi, hiçbir ayeti yani diğerlerinden daha üstün, daha değerli, daha önemli ve bağlayıcı, diğerleri daha zayıf gibi değildir. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Hepsi eşdeğer oranda bizleri bağlayıcı. Hepsinden haberdar olmamız, bilmemiz gereken sureler ve ayetlerdir. Ama sırası tertibi itibariyle kolayımıza gelen, zevk aldığımız, bir tarafından hani tatmaya başlamamız ve oradan ilerlememiz bu uygun. Çünkü Cenab-ı Hak ayette namazda kıraat edeceğimiz zaman buyurmuş ki estaizu billah fakra'u merteyessara minhu, ondan kolayınıza geleni okuyun. Yani o esnada dilinize gelen, kolayınıza gelen, anlam olarak anlam etkisinde kaldığınız, dilinize pelsenk olmuş. Böyle, ama bunu da hep aynı kılmamak kaydıyla, yani hep aynı yerleri okuya durarak bir ömür namaz kılınmaz. Söz gelin bir dönem okudunuz, anlamını da pekiştirdiniz. Sonra artık bir başka sureye geçmenin zamanı geldi. Bu da dinamik olmalı. Kur'an'la birlikte kişi anlam sürecini durdurmamalı. Öğrenme de sürekli kılınmalı ki istifade de sürekli olsun.
Evet.
Buradan baktığımızda hoşumuza giden o dönem için kolayımıza gelen boyutuyla tabii ki Yasin suresi bu anlamda çok öne çıkıyor. Çok etkileyici, çok vurgulayıcı ve anlam olarak anlam bütünlüğü itibariyle Kur'an'daki genel manaların tamamına muhtevi, yani hepsini kapsayacak cinste de bir kapsama sahip bir sure-i celile.
Evet hocam, hemen birinci ayetten öyleyse başlayalım yavaş yavaş. Ne anlatıyor Yasin suresi bize?
Yasin suresi girişteki yahu hurufu mukattadan hemen sonra Kur'an'dan söz ediyor. Yani Kur'an'ın kalbi diye yapılan teşbih var ya,
evet.
Aslında Yasin kendisini Kur'an'la başlatıyor. Vel Kur'anil Hakim, hakim olan Kur'an'dan söz ediyor ilk ayet. Hakim ne demek? Her ne konuda bilgi veriyorsa Kur'an muhkem olan, yani sağlam, yerinde, isabetli, daha iyisi de şöyle olabilirdi denmeyecek en iyisini buyuruyor. Vel Kur'anil Hakim, inne hadel Kur'ana yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an var ya, bu Kur'an en doğrusuna iletir. Bu Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına, biz gün be gün bir şeyler öğrenen, her yeni gün yeni şeyler öğrenen biz kullarına, yeni günde hiçbir şey öğrenmeyen, her şeyi bilen Allah Azze ve Celle'nin meydan okuması. O yüzden benzerini siz söyleyemezsiniz, benzerini siz getiremezsiniz diye Kur'an'ın başından sonuna yer yer hep vurguladığı bir meydan okumadır bu. En doğrusunu Allah söylemiştir. Siz kullar yeni yeni şeyler öğrendikçe de hep demek ki gerçekten Allah'ın söylediği en doğruymuş diyeceksiniz diye Cenab-ı Hak gerek iktisadi anlamda, gerek ailevi anlamda, hayatın bütün yönleriyle Cenab-ı Hak o konuda bir şey söylemişse hikmetli olan Allah'ın söylediğidir. Doğru olan Allah'ın söylediğidir. Kullar bir dönem sağa sola gidebilirler. Belli izinlerin, belli düşüncelerin peşinde oyalanabilirler. Ama içtenliklerse bir zaman sonra o düşüncelerin, o görüşlerin, o fikirlerin yanlış olduğunu tecrübe edip görürler ve sonra gelip yine Allah'ın buyruğunda durak yaparlar. Derler ki meğer Allah'ın sözü daha doğruymuş diye. İşte bu denli en doğrusu, daha doğrusu olmayan Allah'ın sözü bulunan Kur'an-ı Kerim, hakim olan Kur'an-ı Kerim'dir. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ Kur'an böyle bir iddia ile nazil olmuş. Hatta bilirsiniz daha Kur'an'ın en başında اَلِفْ لَمْ مِيمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ Bu kitap var ya, onda rayip yok. Şöyle bir anısını dinledim bir muhtedimin, yani sonradan Müslüman olmuş birisi. Hı hı. O diyordu ki ben işte hayatımda normal yaşayan biriydim. Bir gün metrodan çıkıp otobüsle devam edeceğim. Yani metronun bir durağında iniyor, merdivenleri çıkıyor. Bilirsiniz böyle metropollerde insanlar böyledir.
Tabii.
Bir kısmını otobüsle, bir kısmını metropolle, metroyla, hatta İstanbul gibi dünyanın en müstesna şehirlerinde yer yer gemi de araya Tabii. girer. Üç türlü vasıtaya bile binebilirsiniz. Bu da merdivenleri hızla çıkmış. Çıkar çıkmaz köşeyi döndüğünde otobüse doğru gidecek. Birisi böyle bir kitap tutuşturuyor eline. Oradan geçen herkese tutuşturuyor. Alıyor tabii bu da kitabı. Devam ediyor. Otobüse bindiğinde telaşı geçince şöyle bir kapağı çeviriyor. Birinci kapak, birinci sayfa. Bu kitap var ya, bunda herhangi bir yanlış bilgi, herhangi bir çelişki yoktur. Diyor ki tebessüm ettim doğal olarak. Çünkü bildiğim, aşina olduğum yaklaşıma tersti. Ben çok kitap okurum. Genelde hemen çoğu zaman yazarlar girişte işte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama sürçülisan olursa affola. Yanlışlık falan da eğer dikkatinizi çekerse lütfen aşağıdaki mail adresimizde veya eskiden posta adresi olurdu paylaşırsanız siz değerli okuyucularımıza çok müteşekkir oluruz gibi nazik, kibar, mütevazi ifadeler olur kitapların girişinde. Ama bana bu çok ters geldi diyor. Yani girişte bir iddia ile başlıyor. Bu kitapta yanlış yok. Bu kitapta çelişki yok. Bu kitapta gerçeğe aykırı hiçbir şey bulamazsın. Tebessüm ettim diyor, kapattım. Yani böyle bu denli iddialı hangi yazar bu diye, hangi böyle kendini bilmez, haddini bilmez bir yazar gibi, insan gibi birini düşünmüş. İnsanlar açısından böyle bir iddia tabii ki çok ileri düzeyde bir hadsizlik gibi gözükür. Ama sonra kapağa şöyle bir baktım diyor, kapakta bir isim bulamadım. Yani adıyla sanıyla bir yazar ismi yoktu. Kapağın kenarında böyle süslü bir ifadeyle yazılmış bir ifade gördüm. Orada yazıyordu ki Tenzilun min Rabbil Alemin. Bu alemlerin Rabbinin katından indirilmedir. Bizim Yasin suresinde bunun bir benzeri var. 5. ayetimiz Tenzilen Azizir Rahim. Aziz ve Rahim olandan onun indirmesidir. Dolayısıyla bu herhangi bir beşer sözü değildir. Bu gün be gün yeni şeyler öğrenen, yeni şeyler öğrendikçe eski bildiklerini kısmen ya tamamen düzelten bir insan gibi değil ki Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla her yeni gün yeni şey öğrenmediğinden, esasında her şeyi baştan hep bildiğinden, dolayısıyla Allah en doğrusunu söylemiş ve kitabı herhangi bir yanlış bilgiden, çelişkiden tamamıyla uzaktır. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ Ona batıl, yanlış bilgi hiçbir surette gelemez. مِنْ بَيْنِ اَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ Ne önünden ne arkasından gelebilir. Orayı diyor, ya demek bu Tanrı sözü dedim diyor içinden. Sonra böyle camdan dışarı bakarken bu ikisi arasındaki ilgiyi bir an için düşündüm. Yani girişteki iddia, bunda herhangi bir yanlış bilgi yok. Ve kapaktaki iddia, bu göklerin ve yerin yaratıcısı tarafından indirilmiştir. Birdenbire içimde böyle olmalı zaten dedim. Yani girişte göklerin ve yerin yaratıcısından indirilmiş bir sözden söz edeceksiniz. Bu sözlerden oluşan bir kitaptan bahsedeceksiniz, böyle tanıtacaksınız. Sonra girişte diyeceksiniz ki ya yanlış konuştuysak, sözcü lisan ettiysek affola, aşağıdaki adresinizi, yanlışlarınızı bizimle paylaşırsanız. Asıl o zaman komik olurdu. Evet. Bunu fark etmemle Kur'an'a ilgi duymam bir oldu. Evet. Ben bu kitabı okumalıyım dedim. Bu çok farklı. Gerçekten bu iddiayla önüme gelen bu kitabın gerçekten öyle olduğunu yahut olmadığını görmeliyim. Bu iddia incelemeye, dikkate almaya değer. İşte bu bahsettiğimiz iddia Kur'an'da karşımıza çok sık gelir. Kur'an'ın en temel iddiası budur. De ki insanlar ve cinler bir araya gelseler onun bir benzerini yapamazlar. Kulle en istemâtil insu vel cinnu alâ en ye'tu bi misli hâzâ Kur'an. Getiremezler. Oradan insan anlar ki bu alemlerin Rabbi katındandır ve ispat etmiş olur. Yani insan yapımı olamaz dediğinizde okuya okuya bu noktaya gelirsiniz. Dolayısıyla biz bunun bir benzerini burada görüyoruz. Evet. Yasin suresinin başında.
Hocam bu arada şimdi Yasin suresinin başındayız ama işte o kadar da tatlı anlatıyorsunuz ki ne yazık ki süremizin de sizinle olan bölümünün sonuna geldik. Biz yine önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz.
İnşallah efendim.
Değerli hocam, bugün İnşallah. Yasin'e bir giriş yapmış olduk bu özel ve güzel Kur'an'ın kalbi olan sureye. Önümüzdeki haftada kaldığımız yerden devam edelim hocam, müsaade ederseniz.
İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz hocam sizi.
Bilmukadele efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ilk bölümünde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde değerli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlere Yasin suresini genel anlamıyla anlatmaya çalıştı. Tefsirini ve genel anlamda bu surenin konusunu, neden Kur'an'ın kalbi olduğu olarak adlandırıldığından bahsetti. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz Yasin suresine diyelim ve güzel bir müzikle yolumuza devam edelim.
Eklemedir koca konak, ekleme aman aman. Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma. Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdim. saza boydu bir de
sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sertkaraslan stüdyomuzda, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Sağlık haberlerini, Türkiye'de ve dünyada sağlık alanında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sanıyorum güzel haberlerimiz de var.
Birkaç tane azından. Güzel haber var. Evet.
Güzel haber umuduyla.
Ama genel anlamda baktığımız zaman işte aşırı sıcaklar, maymun çiçeği, Batı Nil virüsü, COVID-19 salgını, ama yine de içinde güzel ve müjdeleyici haberlerimiz var. İnşallah daha güzelleri de olacak.
İnşallah. Yani güzel haber, hep COVID ile ilgili konuştuk bugüne kadar ve onun hani ilerledi mi, geriledi mi, ne oldu derken başka bir dolu virüs haberi duymaya başladık ne yazık ki. Ama COVID'de sanıyorum bir düşüş var değil mi?
Evet. O zaman önce COVID'le başlayalım. Küresel COVID-19 vakalarında 7 hafta sonra ilk defa düşüş kaydedildi. Nisan ayından sonra yaza girdiğimiz aylardan itibaren ciddi bir yükselme olmuştu Türkiye'de ve dünyada. Evet. Bu çok büyük bir kaygı yaratmaya başlamıştı. O yüzden bu sevindirici bir haber diyebiliriz. 7 hafta sonra ilk düşüş oldu. Dünya Sağlık Örgütü rakamlara ilişkin son güncel bilgileri paylaştı. Son bir haftada 6,5 milyon yeni vaka ve 14 bin ölüm kaydedildi. Kayıtlara bu şekilde geçti. Küresel COVID-19 vakaları Haziran'dan itibaren 5 hafta boyunca üst üste çok ciddi oranlarda bir artış göstermişti. 11 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar artış veya bir azalma göstermeden aynı oranda stabil şekilde bir ilerleme oldu. Dünya Sağlık Örgütü bu vaka artışlarının nedeni nedir diye hep soruluyordu. Biz kendi aramızda da soruyorduk. Dünya Sağlık Örgütü'nden bu noktadaki açıklamada yaz sezonunun başlamasıyla uluslararası hareketliliğin artması, ülkelerin COVID-19 tedbirlerini hafifletmesi ve BA4, BA5 şeklindeki alt varyantların tüm dünyada yaygın olarak gözükmesi olarak ifade etti bunu. Fakat dediğimiz gibi güzel olan haber, şimdi ilk defa vakalarda belirgin bir düşüş görülmeye başlandı. Hollanda hükümeti sonbahar öncesi tekrar bir hareketlilik COVID-19 vakalarında olabileceğini öngördüklerini ve bu yüzden de 12 yaşın üzerindeki çocuklara hatırlatma dozu yapacaklarını açıkladı. Orada da çok sayıda vatandaşımız yazıyor. O yüzden bunun altını çizelim. 12 yaşından üstündeki çocuklara hatırlatma dozu yapılmaya başlanacak Hollanda'da. Bunun yanı sıra Almanya, yeni bir tasarı gündeme geldi Almanya'da da. Çünkü vaka artışları yükseldiğinden dolayı acaba yeni bir takım tedbir kuralları hayata geçirilecek mi diye ele alındı. Bu tasarı hayata geçerse Almanya genelinde hava trafiğinde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu Ekim ayından itibaren uygulamaya girebilecek. Bunun dışında kritik altyapının korunması sağlık sisteminde, bunun sağlanabilmesi için halka açık kapalı mekanlarda da yine maske takma zorunluluğu gündeme gelebilecek Almanya'da. Peki sizin Türkiye'de son durum baktığımız zaman.
Çünkü artık biz maskeleri bayağı bıraktık.
Evet, maskeler bırakıldı. Aslında işte Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği gibi vaka artışlarının bu şekilde yükselmesinde bunun çok etkisi vardı. Çünkü turist akışı bu süre içerisinde Türkiye'ye de çok yoğun oldu. Evet. Yaz trafiğinde Avrupa'dan, evet, Balkanlardan çok sayıda turist geldi ve o yüzden o yüz yüze temaslarla birlikte vaka sayıları yükseldi. Türkiye'de 18-24 Temmuz verilerine bakarsak 365.424 kişinin testi pozitif çıktı ve maalesef tekli hanelere düşmüştük.
Evet.
Tekrar 3 haneli rakamları zikrediyoruz. 157 vatandaş COVID-19'a bağlı olarak hayatını kaybetti. Bunun için mutlaka hatırlatma dozlarının yapılması gerektiği yönünde hem Sayın Fahrettin Koca'dan hem de bilim kurulu üyelerinden sık sık uyarılar geldi. Bakan Koca en son yaptığı açıklamada İlk COVID-19 varyantının ve kendisinin güçlü ve hasar verici olduğunu ama şu anda yaygın olan varyantların çok daha bulaşıcı, hı hı, ama hastalık yapma, yani yatağa düşürme ya da hastaneye yatma gibi bunları kıyasladığımız zaman çok daha düşük seviyede olduğunu ifade etti. Hı hı. Yani daha hafif semptomlarla geçiyor.
Grip gibi diyoruz.
Evet,
yani
bu şekilde geçiyor ama bulaşıcılığı çok fazla. Evet, çok hızlı bir şekilde çok sayıda kişiye bulaşıyor.
Yaş grubu değişiklik.
Yaş grubu değişikliğinde bir şey yok ama şunun altı hep çiziliyor. Yine ilk zamanlarda olduğu gibi kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılarımız büyük risk altında. Tabii. O yüzden onlarla birlikte olurken mutlaka kapı ve pencerelerin açılması, maske takılması ve el hijyenine dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız için risk devam ediyor. Bilim insanlarından önemli bir gelişme oldu. Güzel haberlerimizden bir tanesi bu olacak. COVID-19'da yeni yazılımla artık bilgisayarla tomografiden kaçmıyor. Türk bilim insanları tarafından geliştirildi. Öğretim üyesi Özkan Doğanay aralarında bulunduğu bir heyet tarafından geliştirildi bu. Ekip tarafından 2019 COVID-19 hastalarının akciğer bilgisayarlı tomografi BT görüntülerini ayrıntılı bir şekilde analiz ederek uzmanların kullanımına sunuluyor. Ve bu görüntüler yapıldığında da COVID-19 olup olmadığı gözden kaçmıyor. Bu bilim insanlarının onur verici çalışmalarından, Türk bilim insanlarının bir gelişme oldu. Hepimiz gurur duyduk.
Evet.
Buradan bir başka krize geçeceğiz. Maymun çiçeği hastalığı. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu noktada önemli açıklamaları oldu. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeğinin de aynı COVID-19'da acil durum ilan edilmişti. Maymun çiçeği için de aynısının ilan edilmesi kararını verdiklerini açıkladı. Hatırlıyorsak İngiltere'de görülmüştü, evet, ve kısa süre içerisinde birçok ülkede görülmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü yine son verileri paylaştı sevgili Sezin. 27 Temmuz'da yaptı bu konuyla ilgili açıklamayı. 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığını, vakaların %70'inin Avrupa bölgesindeki ülkelerde, %25'inin de Amerika bölgesindeki yerlerde olduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü dediğim gibi bu durumun halk sağlığı acil durum ilan edilmesi gerektiğini ifade etti. Hı. Ve durumun ciddi olabileceğini söyledi. En önemli uyarılarından bir tanesi ise çok kısa bir süre sonra okullar açılacak.
Ya, evet.
Gözümüzün nuru olan, evet, çocuklarımız okullara gidecek. Hepimiz korkuyoruz çünkü yakın temas söz konusu. Hı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki uyarısı da şu şekilde oldu. Maymun çiçeğinin okulların açılmasıyla çocuklar arasında yayılabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Uzmanlar son aylarda Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkede yayılan maymun çiçeğinin okul sezonunun yeniden açılmasıyla çocuklar arasında yayılabilir. O yüzden mutlaka dikkatli olunması, bütün ülkelerin buna göre tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Umarım böyle bir tecrübeyle karşı karşıya kalmayız.
Türkiye'de durum nasıl?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bununla ilgili de birkaç gün önce açıklama yaptı. Türkiye'de 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu hastalardan 4'ünün iyileştiğini, bir hastanın ise şu an izolasyonda olduğunu ifade etti. Aynı zamanda bu hastalarla temasta olan kişilerin de yine yakın takip içerisine alındığının altını çizdi. Bu kişiler de izole edildi şeklinde bir açıklaması oldu sosyal medyadan yaptığı açıklamada. Ve şunu da belirtti. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski şu an için söz konusu değildir şeklinde bir bilgi paylaşımında oldu Sayın Fahrettin Koca'nın. Bunun dışında biraz karartıcı bir haber olacak ama yine maymun çiçeğinden İtalya'da görülmeye başlamıştı Batı Nil virüsü. Vakaları da maalesef artış gösteriyor. Yaz ayından bu yana kaydedilen Batı Nil virüsü İtalya'da şu an itibariyle vaka sayısı 94 olarak bildirildi ve artış göstermeye başladığı ifade edildi. Bulaşma düzeyinin önceki haftalara göre geçen hafta 2 kattan fazla olduğunun da altı çizildi verilen bilgi göre. Umarım İtalya'nın dışında başka ülkelerde de yayılım göstermez. Önümüzde zaten COVID-19 var, maymun çiçeği var. Hastalığı var. Şimdi mevsimsel olarak da artık sonbahara girilmesiyle birlikte grip de gelecek.
Tabii.
O yüzden buradan...
Bu sefer Covid'le gribi, griple maymun çiçeğin hepsi birbirine karışıp...
Evet, hepsi karışabilir. Ciddi sıkıntılar da yaşanabilir. O noktada belki ilerleyen dönemlerde koronavirüs bilim kurulu da bunları, dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki vaka sayılarını tekrar gündeme alacaktır. Sonbaharda belki tekrar maske takmak söz konusu olabilir. Ama resmi bir karar olmasa bile bilim insanları bunun sık sık altını çiziyor. Geçtiğimiz gün Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan, Sema Turan hocamız hep bu noktada açıklamaları oldu. İllaki bir resmi karar olması gerekmiyor, beklenmiyor. Hem yaşlılarımızı, hem çocuklarımızı, hem kendimizi korumak için riskli bulunan ortamlarda maske takmak ve dikkat etmek lazım. Doğru. Örneğin metrolar, dolmuşlar, otobüsler şu anda. Çünkü havalandırma da yeteri kadar.
Yazın da toplantılar.
Kesinlikle öyle. O noktada maske takıp kendimizi ve çevremizin sağlığını korumak en basit formül. Tabii bunun yanı sıra mutlaka hatırlatma dozlarımızı, rapel dozlarımızı yaptırmamız lazım. Türkiye birçok ülkeye bu noktada örnek oldu. Bunun altını çizelim. Evet. Türkiye'de hem BioNTech, hem Sinovac, hem Turkovac aşıları mevcut. Vatandaşlarımız istediği aşılardan biriyle hatırlatma dozlarını yaptırabilirler. Geçtiğimiz haftalarda 4. doz hatırlatma.
Hatta bildiğim
yani iki doz tam doz, ondan sonra bir rapel doz, hatırlatma dozu vardı. Şimdi bir hatırlatma dozu daha tanımlandı.
Evet, önceden hastanelerde yalnızca yapılan bu aşılar şimdi sanıyorum aile hekimliklerinde de rahatlıkla yapılabiliyor. Evet, o yüzden çok rahat
yani devletimiz vatandaşının önüne bu seçeneklerin hepsini sunuyor.
Hatta o yüzden evde aşı hizmetleri de var.
Kesinlikle bilime güvenmemiz lazım, resmi otoritelere güvenmemiz lazım, Sağlık Bakanlığı'na güvenme ve inanmamız lazım. Onların dedikleri doğrultusunda da sağlığımızı korumak için lütfen rapel dozlarımızı yaptıralım ve önümüzdeki günleri çok daha rahat atlatalım sevgili Sezin.
Son birkaç dakikamıza giriyoruz. Programımızın daha doğrusu sizinle olan bölümün başında aşırı sıcakların da can kayıplarına yol açtığına dair ve çok küçük bir not iletmiştiniz. Gerçekten çok mu arttı?
Evet. Özellikle Avrupa'daki bazı ülkelerde 45 derecenin üstüne çıkmaya başladı son haftalarda sıcaklık dereceleri. Avrupa'da bazı ülkelerde dediğimiz gibi termometreler bu ısıyı görmeye başladıktan sonra yapılan ölüm bildirimleri sayısında da ciddi bir artış olduğu ifade edildi. Ben hemen hani Türk vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerden örnek vermek istiyorum. Örneğin Almanya'da ilk belirlemelere göre COVID-19 kaynaklı olanlar hariç son 5 yılda görülenlerden 3000 fazla ölüm kayıtlara geçti. İngiltere'de yine aynı şekilde 1180 kişi hayatını kaybetti aşırı sıcaklar yüzünden. Bir haftalık rakamlar. Bunun yanı sıra İspanya'da son 5 yıldaki ortalamalardan en düşük 2700, aşırı sıcakların vurduğu Hollanda'da da önceki yıllara oranla aynı dönemde 559 fazla ölüm kayıtlara geçti. Peki ne yapmak lazım? Kimler risk altında? Hemen onu vurgulayalım. Aşırı sıcaklar ve susuzluğun solunum rahatsızlıkları çekenlerde, kalp hastalarının yanı sıra Alzheimer gibi hastalığı bulunanlar için büyük risk taşıyor. O yüzden mümkün olduğunca saat 11, muhtemelen 12 olabilir bu ama biz gene 11 diyelim. 11 ile 2-3 aralarında kesinlikle bu risk grubundaki kişilerin açık havaya, dışarıya çıkmaması gerekiyor. Ve günlük 2,5-3 litre kadar su ihtiyacının mutlaka alınması büyük önem taşıyor.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz burada tabii ki devletimizin ve hükümetimizin, özellikle Sayın Koca'nın açıklamalarıyla birlikte, sizin de ifade ettiğiniz gibi bilim kurulumuzun her söylediğine inanmak durumundayız. Çünkü bir bilim kurulu bu bütün vakitlerini, belki de insanlarımızı daha iyi şartlarda nasıl hayatlarını sürdürmelerini sağlayabiliriz diye yoğun bir şekilde çalışıyor. Çok değerli konuğumuzda, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişim Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Serkar Aslan da bize de bunları bir hafta içinde derliyor ve siz değerli dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki hafta yine güzel haberleri
inşallah daha da azalmış olan vaka sayılarıyla bir araya gelir. diyebiliriz.
Bu haftayı sonlandırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Güne Bakan'ın ve bu haftanın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi yine saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. We'll be right back.